Ayrım 5. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Perinçek. Sayfa 55. Körfez Savaşı'nın ikinci raundu. 8 Eylül 1996. ABD'nin Kuzey Irak'taki dayanağı göçüyor. ABD bombardımanının Irak'taki birinci hedefi ne hava savunma sistemiydi ne de haberleşme istasyonları. Bombalar öncelikle Irak hükümetiyle Barzani yönetimi arasındaki işbirliğinin üzerine atıldı. ABD'yi son silahlı girişime zorlayan Barzani olmuştur. Washington yönetiminin Kuzey Irak'taki varlığı Kürt örgütlerine dayanmaktaydı. İşte bu dayanak göçmektedir. Irak Kürdistan Demokrat Partisi, IKDP, Kuzey Irak'taki Kürt halkının en yaygın ve en köklü örgütüdür. Bu örgütle birlikte Kürt toplumun ağırlıklı kesimi Irak ile aynı safa girmektedir. Bu olay Körfez Savaşı'nda yeni bir aşamaya girdiğimizi belirliyor. Evet, Körfez Savaşı bitmemişti. O nedenle savaşın son galibi de henüz belli değildi. Barzani önderliğindeki KDP'nin Irak'la yan yana gelmesi savaşın seyri içinde çok önemli bir gelişmedir. Hatta denebilir ki tarihsel önemde bir olaydır. Bu gelişme yalnız Irak açısından değil, Orta Doğu ve Türkiye açısından da çok önemlidir. Kürtler Orta Doğu'nun en ezilen halkı. Ezenlerin merkezi olan ABD, Kürt halkının bu zayıf durumunu uzun zamandır değerlendiriyor. Ezilen Kürt milliyetinin örgütleri ABD ve Batı'ya dayanarak çözüm arayışlarını 10 yıllardır sürdürüyorlar. Körfez Savaşı'ndan sonra Batı dayanaklı çözüm için fırsat doğduğu sanıldı. Aradan geçen 6 yıl emperyalizmle işbirliği yaparak kurtuluş ve barışa ulaşılamayacağını yeterince göstermiştir. Bu dersi Barzani çok iyi özetledi. ABD yıllardır Kürtlerle oynadı. Aslında Barzani ne zamandır Irak yönetimiyle birlikte Irak'ın toprak bütünlüğü içinde bir çözüm arayışına girmişti. Bağdat'a gitti, Saddam Hüseyin ile kucaklaştı, ancak araya ABD girdi ve çözümü önledi. Şimdi kucaklaşma savaş alanında cereyan etmektedir. Bu durumda ABD'nin yanıtı da hava saldırısı ile oldu. En önemlisi ABD kaynakları Barzani'yi stratejik olarak Irak kampında görüyorlar. Cengiz Çandar, Sabah, 4 Eylül 1996. Öyleyse ABD Barzani'yi defterden siliyor demektir. Var olan kaygan ve karmaşık zeminde gelgitler olacaktır elbette. Ne var ki Kürt halkının önünde sonunda emperyalizme karşı daha kararlı tavırlara girmesini beklemek hayalci değildir. Böyle bir gelişme Kürtlerin en ezilen halk konumuyla uyumludur. Bölgesel girişimin önemli çıkışı. Kürt halkının önemli bir kesimini temsil eden bir örgütün nesnel olarak ABD emperyalizmiyle karşı karşıya gelmesi Kürt sorununun çözümü için birinci koşuldu. Ulusal sorun, emperyalizme karşı mücadele sorunudur. Kürt sorunu da ancak emperyalizme karşı mücadele ile çözülür. Bu büyük denklem, Kürt örgütlerinin batıcı kampta yer almaları nedeniyle kurulamıyor ve işlemiyordu. Çözümün çıkmaza girmesinin en önemli nedeni de buydu. Şimdi çözüm için hiç olmazsa çıkış verilmiş demektir. Çözümün Kürt ayağının inşasına başlanmıştır. Darısı diğer Kürt örgütlerinin başına diyelim. Türkiye halkı açısından en dikkate değer gelişme budur. Elbette Kürt sorununun çözümü için Kürtler yetmiyor. Kürt örgütleri bu yetersizliğin çözümünü karşı kampta emperyalistlerin yanında aradılar. Sonuç Kürt-Kürt savaşlarıdır, yoksullaşmadır, piyon haline gelmektedir. Özetle emperyalizm işbirlikçiliğinin iflasıdır. Geriye kalan seçenek ise bölge halkları ve ülkelerdir. Barzani bu son hatayla bölge ülkeleri ve halklar arasında dayanışma umuduna da kuvvet verdi. Bölge güçlerinin çözümünün önündeki en önemli engel bölge devletlerinin arasındaki düşmanlıklardır. Türkiye, İran, Suriye ve Irak geçmişte Kürt sorununu birbirlerinin üzerine yıkan uygulamalara girdiler. Dar milliyetçi çıkarları öne çıkaran pratikler hep emperyalizmin işine yaradı. Şimdi Irak Barzani hattının oluşması bölge ülkelerinin ortak tavrı yönündeki gelişmeler hizmet edebilir. ABD'nin korkusu da buradadır. ABD inişe geçti. ABD'nin iç oğlanları ne yazarlarsa yazsınlar, gidişat ABD açısından hiç de parlak değildir. 6 yılda ABD çok şey kaybetti. Birincisi, ABD'nin üssü olacak bir Kürt devleti kurma çabaları iflas etmektedir. O devletin ağırlıklı unsurunu oluşturan KDP, Irak'ın bütünlüğü içinde bir çözümün yanına geçmiştir. Hem de program düzleminin ötesinde elinde silahla. Şimdi Irak Kürtlerin çoğunluğunu temsil eden örgüt ABD'nin kruz füzelerinden korkmuyorum diyor. Kruz füzelerini koruyucu görmekten düşman görmeye giden süreç ABD'nin Kürt halkı içindeki itibar kaybını da yansıtmaktadır. Oysa hesaplar Kürtler üzerine yapılmıştı. ABD o nedenle aslında Irak'tan çok Barzani'yi cezalandırma ve hizaya getirme ihtiyacı içindedir. Çünkü Kuzey Irak politikasının temeli çökmektedir. Dahası bölge ülkelerinde ABD'den uzaklaşma eğilimi belirmektedir. Öyle ya, ABD çözümü tutmayacaksa niçin kumar oynasınlar? Türkiye yönetiminde baş gösteren kararsızlıklar biraz da bu nedenle. ABD yönetimi Irak-Barzani işbirliğini cezalandırmazsa olayların denetimini elinden kaçıracağını görmüştür. Bombalar aynı zamanda Türkiye ile Irak-Barzani hattı arasına atılmıştır. B-52 uçakları bir bakıma Türkiye'ye de ihtar ediyor, sakın Irak'a ve Barzani'ye yaklaşma mesajını veriyorlar. Uluslararası manzaraya gelince durum Washington açısından hiç de iç açıcı değil. Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba, Vietnam gibi sosyalist ülkeler ve Arap dünyası yanında Rusya, Fransa, Hindistan gibi önemli güçler de ABD saldırısına açık tavır aldılar. Irak ile ezilen dünya ve Rusya gibi parçalanan ülkeler arasındaki bağlar oluşmaktadır. Avrupa ise Fransa'nın kişiliğinde yavaş yavaş ABD emperyalizmin ayağının kayacağı günleri hesap etmeye başlamıştır. Irak herkes için önemli bir ticaret ortağıdır. İran ise Irak ile dar milliyetçi rekabete girdiği için bu olayda ABD'nin yanına düştü. PKK da öyle. Asya İttifakı falan derken PKK yine ABD ile aynı safta ve Asya'nın karşısında yine piyon rolünde. Emperyalizme karşı mücadeleyi eksen almayan bir örgütün başına bu durumların gelmesi doğal oluyor. PKK aşiret reisi gerici olmakla suçladığı Barzani kadar olmayışını sorgulamalıdır. Türkiye'nin başındaki bela Batı kulübü. Türkiye, Erbakan Çiller yönetiminin elinde tarihsel bir fırsatı değerlendirmenin uzağındadır. Türkiye halkının çıkarı Irak yönetimi ile Kürt halkının barışçı bir çözüm bulmasındandır. İşte bu çözümün koşulları oluşmaktadır. Ama Türkiye'nin başında yine Batı kulübü vardır. Üstelik Batı kulübü Erbakan'la takviye edilmiştir. İşte Türkiye hükümetinin çıkmazı buradadır. Gazeteler son olayda Başbakan Erbakan'ın devre dışı bırakıldığı değerlendirmesini yaptı. Aslında devre dışı olan Türkiye'dir. Çünkü başında kim olursa olsun Türkiye'yi Irak'a, Barzani'ye düşman bir konumda ateşe sürmek artık o kadar kolay değildir. Diğer yandan bu devre dışı konumda görünmek Erbakan'ın da işine geliyor. ABD bombardımanına tavır alamıyor, hiç olmazsa ABD'nin çok yakında görünmemiş oluyor. Batı kulübü koltuklarına alışma döneminin görüntüleridir bunlar. 1994 yılı Aralık ayındaki görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanı Demirel söze Batı Türkiye'yi böldü diye başlamıştı. Batı Türkiye'yi bölüyor. Batıcı yöneticiler bunu saptıyor ve onlar sınıfsal bağları nedeniyle Batı'nın kapanı içinde kaldıkları için bölünmeye boyun eğiyorlar. Türkiye ancak ABD denetimi dışına çıkarak kendi halkının çıkarlarını savunabilir. Son dönemde Körfez Savaşı ilk dersti. Irak ambargo ikinci ders. Kuzey Irak'taki Amerikancı devlet ise son ders. Bütün bu olgulara Türkiye yönetimi Batı işbirlikçiliği yüzünden teslim oldu. Fatura olağanüstü ağır çıkmıştır ama Türkiye yönetimi yine batıcı. İşte sorgulanacak olan konum budur. Türkiye ile ABD arasında kader bağı iddiaları işte çöküyor. Tam tersine Türkiye ile komşuları ve Avrasya ülkeleri arasında kader bağı var. Bağımsız bir politika izlemenin koşulları fazlasıyla mevcuttur. Türkiye Kurtuluş Savaşı sonrasında olduğu gibi Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey komşusu ve Asya ile dostluk denklemini kurmak zorundadır. Batıya karşı güçlü ve kendini saydıran Türkiye formül buradadır. Çıkış emperyalizme karşı bağımsızlık politikasındadır ve şimdi Türkiye'de gelişen eğilim budur. İşçi Partisi'nin büyük parti olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Emek Partisi de kendisinden beklendiği gibi emekçi halkın özlemleri doğrultusunda tavır aldı. Demokratik Sol Parti bir süre önce Irak'ı ABD'nin yanına çeken çözüm arayışını seslendirmişti ve bombardımanın ilk gününde bu arayışa uygun olarak danışıklı dövüş sanısına kapıldı. Ne var ki daha sonra olumlu bir tavır göstererek ABD güdümü dışına çıkılmasını savundu. Türkiye halkının %95'inin eğilimi İşçi Partisi ve Emek Partisi yönündedir. Diğer büyük denen partilere bakıyorsunuz, Batı işbirlikçi onları geniş ölçüde zehirlemiş bulunuyor. Hele milliyetçiyim diyen MHP her kritik olayda Amerikan milliyetçiliğinin kuyruğundadır. Ancak toplam olarak baktığımızda ABD Körfez Savaşı'ndan bu yana Türkiye düzleminde de çok güç kaybına uğradı. Körfez Savaşı sırasında kamuoyuna ABD çıkarına göre imal edenler bile bu kez o kadar fütursuz olamıyorlar. ABD bombaları Türkiye'nin neoliberal solunun tepesine de düştü. 1 Eylül barış günündeki soyut barış gevezeliği ertesi gün suskunluğa dönüştü. Batı'nın ortaya saldığı insan hakları şampiyonları ABD saldırganlığı karşısında her zamanki gibi Saddam düşmanlığına soyunarak görevlerini yapıyorlar. Ama bombardımanın alevleri işte onların gerçek yüzünü de aydınlatıyor. Neoliberal solculuğun sorunu barış veya insan hakları değildir. Batı misyonerliğidir. Kapkalayamıyorlar, vücutlarını çalkalıyorlar. Körfez Savaşı sürecek. Körfez Savaşı sürecek. Orta Doğu'da ABD emperyalizmi ile ezilen dünya arasındaki güç ilişkisi değişmektedir. ABD'nin ezici üstünlüğü arkada kalmakta, ezilen dünya cephesi güçlenmektedir. Kısa sürede ne olursa olsun en önemli gerçek budur. Savaşın sonunu da bu gidiş belirleyecektir. Kürt halkının ezilen dünya cephesindeki yerini almaya başlaması umut verici bir gelişme. Buradaki zikzaklar da kimseyi dalgalandırmasın. Evet, İran, Kürt örgütleri birbiriyle anlaşmalıdır ama ABD'nin güdümünde değil, bölge ülkelerinin safında ve İran bütünlüğü içinde. Bölge ülkelerine düşen hayati sorumluluk ise Kürtlerin demokratik haklarının gerçekleşmesidir. Bu bütün hakların meselesidir, Kürt meselesi aynı zamanda Türk meselesidir, Arap meselesidir ve Fas meselesidir. Emperyalizme karşı başka bir seçenek bulunmuyor. Kürt halkı nesnel konumu gereği eninde sonunda ezilen dünya cephesinde olacaktır. Hele Türkiye Kürtleri, bütün Türkiye halkı gibi önemli bir emperyalizm karşıtı birikime sahiptirler. Bu tarihsel kazanımın kendini göstereceğinden kimse kuşku duymasın. Sorun, Türkiye emekçi halkı içinde Kürt sorununun özgürlük, kardeşlik ve gönüllü birlikte çözümü için kuvvetli bir birikim yaratmamızdadır. O zaman uzanan eller birbirine kenetlenecektir. Türkiye halkının çıkarı, ABD emperyalizmine göğüs geren Irak'la ve artık onu yalnız bırakmayan Kürt halkıyla birliktedir. Türkiye'de ülke ekonomisini savunan bir hükümet olsa, hiç olmazsa bugün doğan koşullarda Irak'a ambargoyu tanımadığını ilan eder ve dünyadan da büyük destek alır. Halkın özlemleri açıktır. İncirlik üssüne el konmalıdır. Ülkemizde tek bir yabancı üs ve tek bir yabancı asker istemiyoruz. Emperyalistlerin Kürt sorununu küreselleştirme çabaları etkisiz kılınmalıdır. Türkiye bu amaçla bölge güçlerinin gelişiminden yana açık ve kararlı bir tavır almalıdır. Aydınlık, 8 Eylül 1996. Küçülen ulusal devlet, büyüyen mafya gladio devleti. 7 Kasım 1996. Yeni dünya düzeni devletin küçültülmesini de içeriyor. Yer üstündeki devlete bakarsanız doğru. Ne var ki küreselleşme süreci devletin yer altındaki örgütlenmesini azmanlaştırmaktadır. Bu olgu yalnız Türkiye'ye özgü değil, evrensel. Denebilir ki 20. yüzyılın sonunda emperyalist sistemin tipik devleti mafya, gladio diktatörlüğüdür. Küreselleşmenin tunç yasasını şöyle özetleyebiliriz. Ulusal devlet küçüldükçe mafya, gladio devleti büyümektedir. Küçülenler ve dağılanlar şunlardır. Kitler, SSK'lar, parasız eğitim, tarıma destek fonları. Büyüyenler ise şöyle sıralanabilir. Kontrgerilla ya da resmi adıyla özel kuvvetler, MİT, JITEM, polis teşkilatı, ülkücü mafya, uyuşturucu ve silah mafyası ve benzeri. Bu yüzyılın ulusal ve emekçi kazanımları yıkıldıkça devletin şiddet ve denetim aygıtı devasa boyutlara ulaşmaktadır. Aslında bu süreç hakim sınıfların geçirdiği karakter değişikliğiyle birlikte yaşanmaktadır. Sanayi ve ticaret burjuvazisi daha etkisiz planlara itilirken uyuşturucu ve silah mafyası ile rant sahipleri iktidarın merkezlerine yerleşmektedir. Hakim sınıf mafyalaşmaktadır. Bu olay emperyalist sistemin ölüme gittiğinin de işaretidir. Çünkü sistem üretimi yöneten kesimlerden üretimi yağmalayan kesimlerin eline geçmektedir. Böylece hakim sınıfların siyasal partileri ve kadroları da mafyalaşmaktadır. Türkiye'nin son dönem yöneticilerine bakınız. Karşınızda mafyanın çehresi belirecektir. Özal ve Çiller aileleri mafya ailesine karışmış bulunuyor. Kara para, dorukları fethetmiştir. Mafya şeflerinin cenazeleri resmi törenlerle, bayraklarla, Cumhurbaşkanı çelenkleriyle kaldırılıyor. Siyasal kadrolar bu törenlerin baş aktörleridir. Hukuka sığmayan şiddet. Yasal devletin dağılması ve yasa dışı devletin büyümesi sürecine Türkiye zeminde göz atmakta yarar var. Kuşkusuz her devlet, kabileden devlete geçişten bu yana bir yeraltı örgütüne sahip olmuştur. Ancak ilk devlet emperyalizm çağının devleti kadar dizginsiz bir şiddete ve güçlü bir yalan mekanizmasına muhtaç değildi. Günümüz devleti, insanlık tarihinin en ağır sömürüsüne ve yabancılaşmasına bekçilik ettiği için şiddet aygıtını ve yalan aygıtını alabildiğine büyütmüştür. Devlet, bir cepheden şiddetin hukuka bağlanmasıdır. Ancak artık devletin şiddet aygıtı, işte devletin hukuku içine sığamıyor. Böylece devletin yasa dışı örgütlenmesi dizginsiz büyüyor. İllegal operasyonların ülkücü kadrosu. Bu olayı Türkiye'nin son dönem tarihinde bütün çıplaklığıyla yaşıyoruz. 1980'ler devletin illegalleşmesinde önemli bir sıçrama noktası. Devletin zor aygıtı, devlet yasalarında kaynağı olmayan operasyonlara girmek ihtiyacını duyuyor. MİT bu amaçla bir operasyon bölümü kuruyor. Elbette illegal, yani yer altında. Kadro hazır. 1980 öncesinde yüzlerce cinayette tecrübe kazanmış ülkücü militanlar. Üstelik bu militanların devlet tecrübesi de var. Örneğin Abdullah Çatlılar, Ağcalar, Orak Çelikler ve benzeri daha o cinayetleri işledikleri dönemde kontrgerilla ve MİT kontrolüne girmişler. Avukatlar o nedenle onların devlet kurumlarındaki dosyalarını istiyor. Açıkçası devlet kimliklerini istiyor. Nitekim devlet görevlisi kimlikleri Mercedes'in içinde de çıkmıştı. Nitekim devlet görevlisi kimlikleri Mercedes'in içinden de çıkmıştır. Ve yine illegal devlete hizmetleri nedeniyle Ağcalar hapisten kaçırılıyor. MİT'in illegal operasyon bölümü bu çocukları kirli işlerde kullanmaya başlıyor. Parasal kaynak nereden bulunacak? Onun da kolayı var. Uyuşturucu işi de bu çocuklara ihale ediliyor. Böylece devletin yasa dışı operasyonları ile uyuşturucu işi birleşiyor. Hem gelir hem iş. Türkiye'nin başına örülen ABD çorabı. Uyuşturucu uluslararası bir iş. Dünya ölçeğinde CIA'in denetiminde. Öte yandan MİT daha 1950'li yıllarda CIA ile işbirliğine başlamış, hele 1970 sonrasında bütünüyle CIA'in eline düşmüş. Bu konuda çok aydınlatıcı bir özet için CIA'in Büyük Operasyonları kitabına Adnan Akfırat'ın yazdığı ön söze bakınız. Kaynak Yayınları İstanbul Ekim 1996. Hem uyuşturucu bağlantısı hem de CIA bağlantısı bu kirli işler aygıtını uluslararası alana çekiyor. Böylece Abdullah Çatlılar, ABD'nin Türkiye'yi kriz bölgelerine müdahale gücü haline getirmek için giriştiği tertiplerin aleti oluyorlar. Azerbaycan darbesi, Çeçenistan'a silah ve adam yollamak, Kuzey Irak'taki CIA tertipleri, İran'la savaş kışkırtmaya yönelik komplolar, Çin'in Xinjiang, Uygur bölgesine yollanan sabotajcılar, bütün bu yeraltı faaliyetinde Abdullah Çatlı ve Alaaddin Çakıcı başrolde. Siyasal merkezde ise Çiller ve Ağırlar var. Böylece devletin illegal örgütlenmesi dünya ölçeğindeki en büyük illegal devlet örgütlenmesi olan CIA ile buluşmuş bulunuyor. İşte savcıların çözemeyeceği sorun buradadır. Türkiye'nin mafyadan kurtulması bağımsızlık ve demokrasi sorunudur. Siyasal irade burada belirleyicidir. Çözecek dinamik, siyasal iradeyi fethetmeye yönelen halk hareketidir. Radikal 7 Kasım 1996 ve Aydınlık 10 Kasım 1996. 5. ayrımın sonu sayfa 64.